Şizofren. John Katzenbach. 59. ayrım. Peter, yüzünü pekiştirmek için içine ter gömülmüş cama yüzünü yapıştırmış, Amherst binasının koridorunu görmeye çalışarak bir o yana bir bu yana bakıyordu. Çevresi karanlıkla çevreliydi. Tek görebildiği gölgeler ve solgun ışık demetleriydi. Bunlardan hiçbirinde de herhangi bir hareket emaresi yoktu. Kulağını kapıya yapıştırarak kalın çeliğin ardından bir şeyler duymaya çalıştı. Ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın bu kas katı kütle bütün çabalarını boşa çıkardı, duyamadı. Ne olduğunu, hatta bir şey olup olmadığını bile anlayamıyordu. Tek bildiği, açık bırakılmış olması gereken kapının kilitlendiği, hemen burnunun dibinde bir şeyler olması ihtimali bulunduğu ve apansız birdenbire kendisinin bu konuda elinden hiçbir şey gelmez olduğuydu. Kapı kolunu çekiştirdi hiddetle, odada yatan ilaçlarca iyice uyuşmuş adamlardan birini bile uyandırmayacak kadar alçak bir ses çıktı. Küfredip yine çekti. Omzunun arkasından biri "O mu geldi?" diye sordu. Arkasına dönüp bir metre kadar gerisinde taş gibi hareketsiz duran Rance'i gördü. Genç adamın gözleri gerilimden ve korkudan irileşmişti. Uzaklardan kapalı ve parmaklıklı bir pencereden gelen, yolunu şaşırmış bir ışık, onu olduğundan daha genç gösteriyordu. "Bilmiyorum," dedi Peter, "göremiyorum." "Kapı kilitli," diye karşılık verdi. "Olmaması gerek ama kilitli." Francis derin bir nefes aldı, tek bir şeyden emindi. Peter'ı şaşırtan bir kararlılıkla "O yaptı," dedi. Her hareketini, her düşüncesini bir acı ağı kısıtlıyordu. Bilinçli kalmaya uğraşıyordu, hayatının buna bağlı olduğunu farkındaydı ama nasıl yapabileceğinden emin değildi. Gözlerinden biri şişip kapanmaya başlamıştı bile. Galiba çenesi de kırılmıştı. Meleğin sesinden kaçmaya çalıştı ama adam onu yine tekmeledi, sonra birden üzerine oturdu. Lucy'yi yere sabitledi. Lucy yine inledi. Meleğin elinde bir şey olduğunu fark etti. Bu nesne yanağına bastırıldığında ne olduğunu anladı. Bıçak. Seneler önce güzelliğini yaralamış olan bıçak gibi bir bıçak. Melek fısıldadı ama sesinde bir eğitim çavuşunun buyurganlığı vardı. Kımıldama. Hemen ölme Lucy Jones. Ne zamandır bekliyorum. Lucy korkuyla kas katı kesildi. Melek doğrulup kalktı, masaya geri yürüdü. İki hızlı, acımasız hareketle telefon hattıyla diyafonun kablosunu kesti. Yine Lucy'ye dönerek, "Şimdi," dedi, "kaçınılmazın olmasından önce biraz sohbet edelim." Lucy kendini geri itti, cevap vermedi. Melek yine Lucy'nin üzerine oturdu. Yine dizleriyle onu yere sabitledi. "Sana artık sayısını unuttuğum kadar çok sefer ne kadar yaklaştığımı biliyor musun? Her attığın adımda gün be gün, haftalar boyu yanında olduğumu, saniyeleri ucuca ekleyip dakika yaptığımı, yılların geçmesini beklediğimi, hep istesem uzanıp kapabileceğim kadar, kokunu duyabileceğim kadar, nefes alışını işiteceğim kadar yakında olduğumu biliyor muydun? Yanından hiç ayrılmadım Lucy Jones. İlk tanıştığımızdan beri hiç ayrılmadım." Yüzünü Lucy'ninkine yaklaştırdı. "Başarılı olabilirdin," dedi Melek. "Hukuk fakültesinde verdikleri her dersten geçmiştim. Benim verdiğim dersten de." Melek tepeden Lucy'ye baktı. Yüzü bir öfke maskesiydi. "Son bir ders vermeye vakit hala var," dedi. Bıçağın ağzını Lucy'nin gırtlağına dayadı. Francis öne çıkıp Peter'a baktı. "Melek," dedi. "Melek şimdi burada." Peter kapıdaki ufak pencereye baktı yine. "Sinyali duymadık," dedi. "Moses kardeşler gelmeliydi." Ama Francis yüzündeki korkuyla ısrar karışımı ifadeyi görür görmez dönüp kilitli kapıya omuz attı. Kendini öyle zorlamıştı ki homurtulu bir ses çıkardı. Sonra geri çekilip boyun eğmez metale bir kere daha tosladı. Fakat tok, anlamsız bir gümbürtüyle yere düşmeyi başarabildi sadece. Peter normalde zamanın hiçbir kıymeti olmayan bir yerde artık saniyelerin bile önem kazandığını fark etmişti. Paniğin çevresinde kol gezmeye başladığını hissedebiliyordu. Geri çekilip kapıya tekme attı yüksek sesle, "Buradan çıkmamız lazım Francis," dedi. Ama Francis çoktan yatağının metal çerçevesini sertçe çekmeye, yan dayanaklardan birini çıkarmak için uğraşmaya başlamıştı. Peter'ın onun ne yapmaya çalıştığını anlaması bir an bile sürmedi. Derhal Francis'in yanına atılıp kapıyı kırmaya yarar, eğreti bir levye işlevi görebilecek demir parçasını sökmesine yardım etmeye koyuldu. Beynine bir düşünce saplandı. Gözlerinin önünde olup bitenler hakkında birbirine karışmış tüm korku ve kuşkuları delip geçti. Ama yine de ulaşamayacağı bir yerde durdu. Yanan bir binada kapalı kalmış ve kendisini yakıp kül edecek ateşten duvarla karşılaşmış biriyle aynı şeyleri hissetmekte olduğunu düşünüyordu. Harcadığı çabadan inledi. Hüsnü hemşire bölmesinin zemininde kendisinden geçmemek için umutsuz bir mücadele veriyordu. Üstünden yıllar geçmiş olan saldırının ardından gelen saatlerde, günlerde ve aylarda zihninde peki yağlar, keşkeler kaçınılmaz bir şekilde dönüp durmuştu. Şimdi tüm o hatıraları, suçluluk hissini, suçlamaları, içsel korkuları ve dehşetleri bir araya getirip gerçekten faydası olabilecek o tek fikri bulmaya çalışıyordu. Çünkü şu an, o anda aynıydı. Fakat bu sefer elinden alınacakların gençlik, güzellik ve masumiyetten çok daha fazlası olduğunu farkındaydı. Kendi kendine haykırıyor, karşı koyacak bir yol bulmak için hayal gücünün, acının ve ümitsizliğin ötesine itiyordu. Meleği insanlarla dolu bir dünyada, ıssız bir adada veya karanlık bir ormanın derinliklerindeymişçesine yalıtılmış ve terk edilmiş halde tek başına karşı koyuyordu. Yardım bir kat yukarıdaydı. Yardım koridorun ucunda kilitli bir kapının ardındaydı. Yardım her an gelebilirdi, yardım hiçbir yerden gelmeyecekti. Ölüm ise onu yere sabitlemiş olan eli bıçaklı bir adamdı. Tüm güç ondaydı. Lucy meleğin içinde yıllar boyu bu anı planlamaktan, saplantı haline getirmekten ve beklemekten doğan bir elektrik attığını hissediyordu. Sırf bu ana ulaşmak için yıllarca sürdürülmüş takıntı ve arzu. Hukukta öğrendiği her şeyin ötesine geçen bir hisle, bu gerçeği onun üstünde üstünlük kurmak için kullanması gerektiğini biliyordu. Böylece yapma, lütfen, hatta neden demek yerine şiş dudaklarının ve sallanan dişlerinin arasından sırf yalandan ve böbürlenmeden ibaret bir cümle fırlattı. Kimliğini baştan beri biliyorduk. Melek tereddüt etti, sonra bıçağın yassı tarafını Lucy'nin yüzüne dayadı. Yalan söylüyorsun diye tısladı. Ama yüzünü kesmedi, daha kesmeyecekti. Lucy birkaç saniye kazanmış olduğunu anladı, yaşama şansı artmamıştı ama meleğe bir anda olsa tereddüt ettirmişti. Peter ve Francis'in gözleri dönmüş halde karyolaya saldırarak bir parça metal sökmeye çalışırken çıkardıkları sesler, sonunda yatakhanedeki hastaları rahatsız uykularından uyandırmaya başlamıştı. Azizler yoğurtusunda mezarlarından kalkan hayaletler gibi uyanıp kalkmaya, günlük yatıştırıcılarının ayartmalarına karşı koymaya çalışıyorlar, sendeliyor, debeleniyorlar. Peter metale karşı bulabildiği her kasla mücadele ederken gözlerini kırpıştıra kırpıştıra bu yepyeni manzaraya, yani itfaiyecinin telaşa kapılmış haline bakıyordu. Ne oluyor Seabird? Francis soruyu duyup başını sesin geldiği yöne çevirdi. Napolyon'du. Francis nasıl yanıt vereceğinden emin değildi, durakladı. Amherst binası erkeklerinin yavaş yavaş yataklarından doğrularak Napolyon'un arkasında biçimsiz, rastgele bir yığın halinde birikmesini izledi. Kalabalık çılgınca çabaları ufak bir sonuç vermeye başlamış olan Francis ile Peter'a bakıyordu. Peter, karyolanın bir 80 santim kadar uzunluğunda bir parçasını neredeyse yerinden sökmeyi başarmıştı. Çıkmaya isteksiz metali homurdana homurdana çevirip eğiyordu. Francis, melek geldi dedi, dışarıda. Mırıltı sesleri yükselmeye başladı, şaşkınlık ve korku karışımı mırıltılar. Hastalardan birkaçı geriledi. Kısa sarının katilinin yakında olması fikriyle üzüldüler. Napolyon, Peter ne yapıyor diye sordu, sesi kararsızlığın yarattığı bir tereddütle her kelimede takılıyordu. Francis, kapıyı açmamız lazım dedi. Kapıyı kırabilecek demir çubuk çıkarmaya çalışıyor. Melek dışarıdaysa kapının önüne barikat kurmamız gerekmez mi? Başka bir hasta bu fikre katıldı. Melek içeri girmemeli, girerse bizi kim kurtaracak diye mırıldandı. Francis topluluğun gerilerinden birilerinin saklanmalıyız dediğini duydu. Önce kendi seslerinden biri mi söyledi diye düşündü. Ama grup kararsız kararsız dalgalanınca bir kere de olsa kendi seslerinin konuşmadığını anladı. Peter başını kaldırdı. Uğraşmaktan alnından ter damlıyor, yüzü odanın solgun ışığında parlıyordu. Bir an tüm bu yaptıklarının çılgınlığını aklına sığdıramadı. Yatakhane sakinleri yüzlerinde daha şimdiden, fena halde olağan dışı bir şeyin verdiği korkunun işaretleriyle, kapıyı açmaktansa yolu tıkamanın daha doğru olacağını düşünüyorlardı. Ellerine baktı, avuçlarında kocaman yarıklar açıldığını, yatağı tartaklarken en azından bir tırnağını da düşürdüğünü gördü. Yine başını kaldırdı. Prens'in yatakhane arkadaşlarına doğru yürüdüğünü ve başını salladığını gördü. Delikanlı eyleme geçme gerekliliğini yok sayan bir sabırla, hayır dedi. Eğer Bayan Jones'a yardım etmezsek melek bunu öldürür. Sırık ne demişti? Harekete geçmeliyiz. Kendimizi kötülükten korumalıyız. Bazı adımlar atmalıyız. Dik durup savaşmalıyız. Böyle yapmazsak kötülük gelip bizi bulur. Hemen harekete geçmeliyiz. Yatakhane sakinleri yine geriledi. Biri güldü, biri hıçkırdı. Pek çoğu korku belirten kısa bir ses çıkardı. Francis yüzlerindeki çaresizliği ve şüpheyi görebiliyordu. Yardım etmemiz lazım dedi yalvarırcasına. Hemen şimdi. Hastalar gerginlik onları savuran bir rüzgar yaratmış gibi dalgalandılar. Prenses sesi kendini bile hayrete düşüren bir kararlılıkla dolarak gün bugündür dedi. En iyi başlangıç anı geldi. Hemen şimdi. Şimdi bu hastane binasının delileri kimsenin yapmalarını beklemediği bir şey yapacak. Kimse bizim bir şey becerebileceğimize inanmıyor. Hele birlikte bir şeyler başarabileceğimizi hayal bile edemezler. Ama biz hep beraber Bayan Jones'a yardım edeceğiz. Hepimiz hep beraber. Sonra son derece dikkate şayan bir şey gördü. Her hareketiyle çocuksu olan, en ufak, en açık anlatılmış ricayı bile anlayamaz görünen zeka özürlü adam, önünde toplanmış olan akıl hastaları grubuna geçip öne gelmişti. Herkesi sağa sola iterek dosdoğru Francis'e yöneldi. Bebek gibi basit bir adamdı. Francis, onun o gece olanlardan tek birini dahi nasıl anladığını asla bilemezdi. Ama Peter'ın yardıma ihtiyacı olduğuna, bunun da sadece onun sağlayabileceği türden bir yardım olduğuna dair bir fikir, sınırlı zekasını sislerini yarıp geçmişti. Zeka özürlü adam, bez bebeğini bir yatağa koyup gözlerinde kararlılıkla Francis'in yanından geçti. Homurdanarak koca kolunun bir hareketiyle Peter'ı bir kenara itti. Herkes büyülenmiş gibi sessizce izlerken eğildi, demir karyolayı tutup çubuğu kalbini patlatacak kadar hızlandıran tek bir hareketle gacırdata gacırdata söktü. Çıkardığı parçayı havaya kaldırıp salladı. Yüzüne en genişinden bir sırıtış yayıldı ve parçayı Peter'a uzattı. İtfaiye çubuğu kapıp hemen kapıyla çevresinin arasına soktu. Eğreti levyeye tüm ağırlığıyla abanarak kapıyı itip çıkarmaya uğraştı. Prenses çubuğun bükülmekte olduğunu, metalin hayvan çığlıklarıyla yakındığını ve kapının yerinden oynadığını görebiliyordu. Peter derin derin göğüs geçirerek çekildi. Çubuğu aralığa yine soktu, yine üstüne abanmak üzereyken Prenses durdurdu onu. Telaşlı sesiyle, ''Sözcük neydi Peter?'' diye sordu. İtfaiyeci durdu, anlayamamıştı. ''Ne?'' dedi. ''Sözcük, o kelime.'' Lucy'nin yardım istemek için söyleyeceği kelime. Peter Apollo diye yanıtladı. Sonra kendini yine kapıya attı. Ama bu sefer dev yapılı zeka özürlü adam da ona yardım etmeye geldi. Birlikte eğilip uğraşmaya koyuldular. Prenses orada toplanmış olan Amherst sakinlerine döndü. Donmuşlar da çözülmeyi bekliyorlarmış gibi bir halleri vardı. Saldırı anında ordusunun önündeki general gibi hastaların önüne düşerek pekala dedi. Biz de yardım etmeliyiz. Ne yapmamızı istiyorsun? Bu sefer haberci konuşmuştu. Francis yarışı başlatacak hakem gibi tek elini kaldırdı. Üst kattan duyabilecekleri kadar gürültü yapmalıyız. Yardım sinyali. Hastalardan biri hemen tüm gücüyle imdat, imdat diye bağırmaya başladı. Sonra bir üçüncüsü daha alçak sesle imdat dedi. Sesi sönüp gitti. Burada imdat demek hiçbir işe yaramıyor. Bunu hepimiz biliyoruz dedi Francis üstüne basa basa. Kimse ilgi göstermiyor, kimse gelmiyor. İmdat demek faydasız. Hepimiz olabildiğince yüksek sesle Apollo diye bağırmalıyız. Çekingenlik, karışıklık, şüphe hastaları isteksiz bir koroya döndürmüştü. Francis'in sözü bitince Apollo diye mırıldandılar. Napolyon, Apollo mu diye sordu ama neden Apollo? Francis, işe yarayacak tek kelime o, o yüzden dedi. Bunun kulağa son derece çılgınca geldiğini biliyordu ama öyle inançlı söylemişti ki itirazlar silinip gitti. Adamlardan birkaçı hemen Apollo, Apollo diye bağırdı ama Francis hemen elini sallayıp susturdu onları. Kuvvetle, düzenleyerek, birbirine uydurarak hayır diye bağırdı. Beraber söylemeliyiz yoksa duymazlar. Benimle birlikte, bir deyince, haydi bakalım. Üçe kadar saydı, tek bir kez yüksekçe bir sesle ama topluca Apollo dediler. Güzel, güzel dedi Francis. Ama bu sefer bütün gücümüzle bağıralım. Arkasına baktı, Peter da zeka özürlü adam da yorgunluktan inleyip homurdanarak kapıyla mücadele ediyorlardı. Bu sefer sesimizi duyurmalıyız. Elini kaldırdı. Bir deyince dedi. Üç, iki, bir. Kolunu kılıç gibi hızla indirdi. Hastalar Apollo diye bağırdı. Tekrar diye seslendi Francis. İlki çok iyi oldu. Şimdi yine. Üç, iki, bir. Yine havayı kesti. Hastalar Apollo diye karşılık verdi. Tekrar Apollo ve tekrar Apollo. Kelime yükseldi, uçtu, ciğerlerini patlatırcasına bağıran hasta grubundan püskürdü. Akıl hastanesinin kalın duvarlarını ve karanlığı kuyruklu yıldız gibi, havai fişek gibi yarıp geçti. Bu tımarhanede daha önce hiç duyurulmamış, muhtemelen bir daha da asla duyulmayacak bir sözcüktü. Ama en azından bu kara gecede tüm kilitleri, bariyerleri aşıp, her dünyevi itiraza karşı koyarak havalanmış, uçmuş, sesle özgürleşip kanatlanmış, koyu havayı ok gibi yarıp geçmiş, üst katta oturan ve başlıca alıcıları olan iki adamın kulaklarına şaşmadan ulaşmıştı. Moses kardeşler belirledikleri sesin bu kadar beklenmedik bir yerden gelmesine şaşarak öne eğilip kulak kabarttılar. 33. Yüksek sesle Apollo dedim. Apollo, mitolojide hızlı at arabasıyla yeni günün başlangıcını müjdeleyen tanrıydı. O akşam da bunlara akıl hastanesinde genellikle pek az bulunan bu iki şeye ihtiyacımız vardı, hız ve açıklık. Tekrar Apollo dedim. Bağırıyordum herhalde. Sözcük dairenin duvarları arasında yankılandı, köşelere kaçtı, tavana sıçradı. Benzersiz, mucizevi bir sözcüktü. Dilimden kararlılığımı pekiştiren bir hafıza gücüyle yuvarlanıveriyordu. Bu sözü son söylediğim gecenin üstünden 20 yıl geçmişti. Bu gecede bana o geceki gibi yardım edip etmeyeceğini merak ettim. Melek hiddetle buyurdu. Çevremde camlar kırıldı. Çelik ateş yiyip bitiriyormuşçasına gıcırdayıp büküldü. Zemin sarsıldı, duvarlar çöktü, tavan sallandı. Öfkesi meleği tüketirken dünyanın parçalara ayrılıyor, etrafında lime lime oluyordu. Başımı ellerimin arasına aldım, kulaklarımı avuçlarımla örttüm. Çevremdeki yıkım kakofonisini susturmaya çalıştım. Her şey kırılıyor, ufalanıyor, patlıyor, ayaklarımın altında zerrelerine ayrılıyordu. Dehşetengiz bir savaş meydanının ortasındaydım. Seslerim çevremde ölüme mahkum askerlerin sesleri gibiydi. Hatıra şarapnelini vurmamaya çalışırken bir anlığına başımı ellerime gömdüm. 20 yıl önceki o gecede melek o kadar çok şey konusunda haklı çıkmıştı ki, Lucy'nin yapacağı her şeyi öngörmüştü. Peter'ın nasıl davranacağını tam olarak kavramıştı. Moses kardeşlerin neleri onaylamayacağını ve ayarlamasına yardım edebileceğini çok iyi bilmişti. Hastaneyi ve herkesin düşünme biçimini nasıl etkilediğini yakından tanıyor biliyordu. Meleğin herkesten iyi anladığı şey, aklı başında insanların her yaptığının ne kadar alışıldık, düzenli ve can sıkacak kadar kestirilebilir olduğuydu. 59. ayrımın sonu sayfa 498, devamı 60. ayrımda.